İkisi Birin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Alkan Adakaner.
Mesut Azer'ın davetlisi olarak Amerika'da olduğu için yine acil durumlara devreye giren ben bir kez daha Mesut'un tarafında rolü üstlenmiş oldum. Önümüzdeki hafta ikisi bir Mesut'la birlikte kaldığı yerden devam edecek ama bu hafta ben ve Alkan varız. Alkan, istersen hiç vakit kaybetmeden ilk haberimize başlayalım. Zaten haberler ağırlıklı olarak biraz AMD tarafında toparlanacak gibi, çünkü Sony tarafında da önemli gelişmeler var. PlayStation 4.5, PlayStation Neo ya da artık ismi ne olursa olsun. Bunların hepsinden bahsedeceğiz ama İlk haberimiz Apple cephesinden. Bu bir telefon haberi değil, bilgisayar tarafında bir güncelleme oldu. Apple MacBook ailesini hem 12 inç boyutunda fansız çalışan MacBook'lara hem de MacBook Air tarafında bir takım güncellemeler yaptı. Güncellemeler çok büyük oranda donanımla ilgili, yani tasarım seviyesinde önemli güncellemeler yok. Donanım tarafındaysa işlemciler artık Intel'in 6. neslin Skylake tabanlı işlemcileriyle değiştirilmiş durumda. 12 inç boyutundaki MacBook'ta Core M serisinin ikinci jenerasyonu, her ne kadar Intel Core M'nin başında 6. nesil dese bile birinci nesil Core M ailesi vardı. Şimdi ikinci nesil oldu. 6. nesilden bir sebebi, mimari 6. nesilden geliyor. Buna istinaden böyle bir vurguda bulunuyorlar. MacBook ailesi içerisinde artık turbolu 3.1 GHz'e kadar çıkabilen M7 olarak ifade edilen, masaüstü karşılığı i7 olarak düşünülebilir ama Core platformunda M7 olarak bilinen yeni bir işlemci seçeneği daha var. Bununla birlikte tabii ki depolama biriminin performansı artırılmış durumda. PCI Express tabanlı yeni sürücüler 800 MHz seviyesinde okuma ve 500 MHz'lara varan yazma hızları sunabiliyorlar. Ve aynı zamanda tabii ki artan performansla ilgili pil performansı sıkıntı yaşamasın diye pil kapasitesini bir miktar büyütmüşler. Aşağı yukarı %10'luk bir artış söz konusu MacBook tarafında ve Apple'ın iddiasına göre MacBook çeşitli kullanım senaryolarında 10 saati yakalayabiliyor. Açıkçası 10 saati Apple'ın ifade ettiği rakam olduğu için bundan %20 düşsek bile ortaya çıkan sonucu zaten pek çok kişi tatmin edebilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir bilgisayar söz konusu olduğu için telefon kadar çok sık kullanmıyor ya da açmıyoruz. Bunu da söylemek gerekiyor. Tasarım seviyesinde bir güncelleme söz konusu. MacBook tarafında telefonlarda gördüğümüz o Rose Gold seçeneği, ki buna gül rengi diyen var, İşte altın kırmızı diyen var, artık nasıl cevap ederseniz arkadaşlar. Bu seçenek de geldi. Ben o rengi kullanır mıyım? Ben o rengi kullanmam mesela dizüstü bilgisayar. Çünkü bir miktar feminen bir renk o. Yani rose gold, altın kırmızı. Tabii bu kişinin tercihine ve beğenisine göre değişebilir ama benim tercihimin orada muhtemelen uzay grisinden yana olur, bilmiyorum. Sen öyle bir rengi dizüstü bilgisayarında kullanmak ister misin? Açıkçası. İkisi birin bir bölümünde onu açıp önünde sunmak ister misin?
İş için kullanacaksam açıkçası öyle bir şey tercih etmezdim. Ama evde güzel durabilirdi belki, ama iş için veya işte hani biliyorsun Starbucks'ta çalışırken falan çok da...
Hava duracak kesin. Ama tabii şu da var. Şimdi MacBook'ların ortalama satış fiyatları bir miktar yüksek olduğu için muadili bilgisayarlara nazaran, genelde insanlar MacBook'lara özel çıkmış bir takım kılıflar ve koruyucular var. Direkt ekranın arka tarafını kapatabildiğin ve çizmesini engelleyebildiğin, zaten öylesi bir durumda rengi ne olursa olsun kendisini belli etmeyecektir diye düşünüyorum.
Peki bu yenilikler ve seni tatmin etti mi genel olarak donanımsal yenilikler?
Yani açıkçası şöyle bir durum söz konusu. MacBook tarafında ben en azından hani artan donanım gücüne bağlı olarak port sayısının artmasını beklerdim. Yine bir tane Type-C formda konektörümüz var. Onun üzerinden belki bir çoklayıcıyla bir takım aksesuar ve bileşenleri bilgisayara takabileceğiz. Belki o tarafta bir güncelleme olsa iyi olurdu. Tabii MacBook'ta 480p çözünürlüğündeki ön kamera hala devam ediyor. Yani artık 2016'da cep telefonlarımız 4K video çekerken Türkiye şartlarında 5000 lira 6000 lira satılan bir bilgisayarın 480p çözünürlüğünde bir kameraya sahip olması da çok kabul edilebilir gibi görünmüyor. Ama tabii bilgisayarın kamerasını ne kadar kullandığınla da alakalı. Ben şahsen çok fazla kullanmıyorum ama bilgisayarı kurumsal amaçla alıp Skype üzerinden telekonferans, video konferans yapan çok sayıda insan da var. Belki o açıdan bakıldığında bu tür ufak tefek detaylar belki güncellenebilir gibi geliyor ama şunu da söyleyelim. Şimdi Core M platformunun bir zayıf bir platform olduğundan, hani tabletlerde kullanıldığından ama bilgisayar söz konusu olduğu zaman pek çok kişinin belki ihtiyaçlarını çok tam anlamıyla karşılayamayacağından bahsediyoruz ama şunu söylemekte fayda var. İşin bir boyutu da donanım ve yazılımın ne kadar optimize çalıştığı ile ilgili. Örneğin 12 inçlik fansız çalışan MacBook'ta Apple'ın kendi yazılımı olan Final Cut'ta video düzenleme yapan çok fazla insan var. Performans olarak bakıldığı zaman MacBook'ta 4K video düzenlemesi yapan pek çok insan var. Bu bize neyi gösteriyor? Adobe'un Premiere tarafında ne kadar sıkıntılı bir çözüme sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü işte bugün iş istasyonu diyebileceğimiz güçte bizim ofiste masaüstü bilgisayarlarımız var. İşte bakıldığı zaman Monster'ın, MSI'nin yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını zaman zaman kullanıyoruz. Bunlara rağmen bir video projesini, 30-40 dakikalık video projesini render etmek istediğimiz zaman uzun süreler boyunca bekleyebiliyoruz. Yani. Bu da aslında esasında yeni nesil teknolojilere Premiere'in hala tam anlamıyla adapte olamadığını gösteriyor. Durumu çarşı aşağı 5 yukarı bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu modeller Türkiye'de gelir. Fiyat olarak şu anki zaten mevcut modellerden daha ucuz olmayacak kesin. Üzerinde fiyat farkı oluşur mu? Bunu da zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde tam olarak görmüş oluruz. Zaten fiyatlarda 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. MacBook almak isteyenler yine 5 binlerin üzerine çıkacak gibi görünüyorlar.
Yani oyun tarafına geçtiğimizde ise yine biz de donanıma devam ediyoruz arkadaşlar. PlayStation Neo'nun sistem özellikleri sızmış gibi görünüyor. Çok güvenilir kaynaklardan bu yeni konsolun sistem özellikleri sızdırıldı. Ve şöyle ki açıkçası insanları pek tatmin etmedi gibi gözüküyor. Çünkü işlemci 1.6 GHz'den 2.1 GHz çıkıyor. Ve bunun yanında 8 GB'lık yine bir ekran kartı kullanıyor Erdi. Band genişliği ise 176 GB'den 218 bit'e yükseliyor. Ve ekran kartının çalışma hızı da 800 MHz'den 911'e çıkıyor. Ki bunlar 4K oyunculuk için çok çok yetersiz kalıyor aslında. Herkesin beklentisi işte PlayStation 4K ilk olarak böyle bahsedilmişti konsoldan. Konsolun 4K oyunculuk için olacağı yönündeydi ama zaten bazı söylentilerde konsolun asla bugünkü mesela Infamous Second Son gibi oyunları bile 4K çalıştıramayacağı yönündeydi. Görünen o ki Sony zaten bunu 1080p ve 60fps oyunculuk için tasarlamış. Zaten bugünlerdeki başka bir söylentide şöyle deniyor. Sony PlayStation Neo'da, PlayStation 4 Neo'da oyunların 1080p ve 60fps'nin altında çalışmasına izin vermeyecek deniliyor. Bu da nasıl olacak biraz zor gibi geliyor. Çünkü oyunları optimize etmek o kadar kolay değil. Bu konsol o kadar güçlü olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden hani Sony bu konuda çok zorlanacaktır. PlayStation 4 Neo'daki oyunları PlayStation 4'te de oynayabileceğiz. İkisi aynı oyunlar olacak. Fakat şöyle bir şey var. Mesela PlayStation 4'te oyunları değil bilgisayardaki gibi bakarsak medium ayarlarda oynarsanız PlayStation 4 Neo'da hayallerde oynayacaksınız. Yani daha fazla detay göreceksiniz. Açıkçası şu ana kadar ortaya çıkan söylentiler pek tatmin edici değil. Konsolun fiyatında $500'dan daha yüksek olmayacağı söyleniyor. Ki o yüzden zaten 4K oyunculuk hayal oldu diyebiliriz.
Yani ben bu iddialar ilk çıktığı zaman PlayStation 4.5 adıyla ilk anılmaya başladığında yine ikisi birin bir bölümünde ben vardım Mesut rahatsız olduğu için. Şöyle bir durum söz konusu. 4K oyun oynatabilen PlayStation yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama fiyatı $500 olmaz. Çok ciddi bir fiyat artışından orada belki bahsedebiliriz. Ve aynı zamanda o şasi tasarımını koruyamazlar muhtemelen. Kasada bir takım değişiklikler yapılması gerekir. Çünkü 4K oyunları konsoldan beklediğimiz akıcılıkta çalıştırabilecek donanımların yüksek soğutma bileşenlerine ihtiyaçları var. Dolayısıyla öylesi ince bir kutu içerisinde onları sığdırmak da çok kolay değil. Evet, bir takım sıvı soğutma çözümleriyle vesaire olabilir ama yepyeni bir mühendislik tasarımı gerektireceğinden yine maliyetleri arttırır diye düşünüyorum ben.
Yani $1000'ın altına satamazlar bu konsolu. Öyle olsa da kimse satın almaz. Konsol dünyasında fiyatlar çok önemli. Yani $400'ın üzerine çıktığınız an oyuncularda büyük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Sony PlayStation 3'ü $600 satmaya çalıştığında gerçekten hani PlayStation 2'nin çok büyük başarısına rağmen tüm zamanların en çok satan konsoluydu. Ortada gördük ki millet almadı.
Ya bir de şu var Alkan, yani sonucunda konsolların hep en büyük avantajı ne diyoruz? Kapalı bir kutu olduğu için bilgisayardan farklı olarak oyunlar hep belli bir kalite standartını yakalayarak oyun konusunda kullanıcıları mutsuz etmiyordu. Şimdi aradaki çıtayı çok açarsan fragmentasyon yani bölünmeye başlayacak. Bu sefer de ne olacak? Yapımcıların bir konsol yaptığı oyunu diğerini yaparken bir takım kırpmalar, kısıtlamalar ve limitasyonlar olacak. Bu da ister istemez konsol dünyasının aşina olduğu, alışık olduğu bir yaklaşım değil. Bir huzursuzluk başlayacak. İşin politik ve stratejik tarafında böyle bir unsur var. Ama donanım tarafına geri dönecek olursak ya bu tam bir hayal kırıklığı benim açımdan da. Çünkü 4K tarafının zaten olmayacağı belliydi 3 aşağı 5 yukarı. 4K video çıkışı verebilir verse en fazla bu. O da işte, hani belki bir güncelleme olarak eğer Ultra Blu-ray standartında bir optik sürücü güncellemesi olursa işte 4K üzerinden belki yeni nesil Ultra HD Blu-ray'leri Blu-ray çalar olarak kullanmak istersen belki televizyona yansıtabilirsin ama şu donanım açıkçası hayal kırıklığı oldu. Neden dersen tatil sezonuna yetişeceği söyleniyor yeni konsolun. Yani hani bu senenin son çeyreği içerisinde muhtemelen belki Kasım Aralık döneminde piyasaya çıkacağı söyleniyor.
En erken o zaman oldu. Evet.
Yani o dönem içerisinde AMD'nin mesela yeni zen mimarisi gelecek işlemci tarafında. Yeni zen mimarisini kullanan ve HBM bellek teknolojisinden istifade eden belki yeni Apple'lardan yani Fusion işlemcilerinden bahsedeceğiz. Belki öyle bir güncelleme olsaydı aradaki performans farkı hissedilir olabilirdi.
Ama GDDR5 kullanacak 8 GB'lık.
Yok zaten şey var şu anki PlayStation 4'ün donanımını almışlar. Grafik tarafındaki paralel işlemcilerin sayısını 2 kat arttırmışlar. Frekansını bir miktar yükseltmişler ki zaten mevcut üretim tekniklerindeki bir takım ufak optimizasyonlarla bu kazanımların ihtiyaç duyduğu termal bütçeyi de sağlayabilirler. Band genişliği de bir miktar artmış. Evet, artık 1080p'de çok daha rahat. 1080p'de kaliteyi bir miktar artırarak herhangi bir ıkınma sıkılma olmadan oyunları daha rahat oynatabilecek bir noktaya gelir ama hem VR için hem de 4K için uzaktan yakından alakası olmayan bir kutu olur.
Evet, böyle çıkarsa gerçekten hayal kırıklığı olur.
Evet, madem AMD'den bahsettik, AMD tarafıyla da devam edelim. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde AMD'nin GPU tarafındaki çalışmalarına yönelik olarak resmi bir yol haritası ortaya çıktı. Bu geçtiğimiz seneden 2018'e kadar şirketin neler çıkaracağını, 3 aşağı 5 yukarı temel tanımlamaları vardı burada. Şimdi biz bu sene içerisinde AMD'nin Polaris adını verdiği yeni mimarisini kullanan ekran kartları bekliyoruz ki ortaya çıkan zaten yol haritasında da buna vurguda bulunuyor. Polaris 10 ve Polaris 11 için, ama şunu söyleyelim. Polaris mimarisini taşıyan yeni çözümler, örneğin Fury serisi, yani Fury serisi ekran kartlarının yerini alabilecek kartlar olmayacaklar. AMD bu yeni mimari, yani Polaris serisi grafik mimarisinin kullanacağı ekran kartlarının yüksek performans segmenti için olmadığını söylüyor. Daha masaüstü tarafta orta seviye, dizüstü bilgisayarda ise Polaris 11 tabanlı GPU'ların giriş seviyesinde, Polaris 10 tabanlı mobil GPU'ların ise orta üst ve oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayarlarda kullanılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla 2016'da yeni mimariyi kullanan Fury serisi ekran kartlarına yeni geçecek bir kart çok da ihtimal dahilinde görünmüyor. Belki orada farklı bir strateji izleyebilir AMD tarafı. 2017 için Vega mimarisinden bahsediliyor. Burada HBM2 belleklere geçeceğiz. Şu hali hazırda HBM 1. nesil bellekleri kullanıyoruz. HBM2 ile beraber birkaç önemli avantaj söz konusu. Birincisi, bellek bank genişliği daha da ciddi şekilde artmış olacak ki bu zaten Fury'de bunun ne kadar kazanım sağladığını aşağı 5 yukarı zaten biliyoruz. Şimdi daha da ciddi bir performans artışı olacak bellek tarafında. Çünkü bellek performansının artması ve bant genişliğinin yükselmesi oyunlardaki kaplamaların ve dokuya yönelik grafik arttırımlarının çok daha rahat bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
GTA'da büyük bir sorun vardı mesela. Biz Fury'yi kullanırken
bant genişliği 4 GB'dan dolayı, özellikle kapasiteden dolayı belli sıkıntılar var. Tabii ki AMD'nin GPU mimarisi 4 GB'ın üzerine de kullanma imkanı veriyor. Aradaki GPU alokasyonunu dinamik olarak kontrol edip iş yükünün durumuna göre bir takım optimizasyonlar yapabiliyordu. Ama 4 GB'ın yetmediğini 3 aşağı 5 yukarı zaten artık donanım dünyasını takip eden herkes biliyor. HBM2 ile beraber tabii 4 GB'da takılı kalmasının sebebi maliyetlerin yüksek olması, yeni bir teknoloji olduğu için. HBM2 ile beraber maliyetlerin bir miktar düşmesi ve artık 8 GB ve belki daha üstü belleklerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını bekliyoruz ki muhtemelen artık Vega ile beraber göreceğiz. Yani bu sene HBM2'li ekran kartları görür müyüz? Nvidia tarafında bir takım duyurular oldu. AMD'de bir takım duyurular yapabilir ama bunlar daha ziyade vitrin ürünler olur. Evet. Çok yaygınlaşmaz diye düşünüyorum. Muhtemelen 2017'de asıl yaygınlaşmayı göreceğiz.
Zaten grafik konusunda şu an çok sıkıntı yok PC tarafında yani. Daha çok hani konsol tarafında bu daha çok konuşuluyor.
Hani yani grafik tarafında tabii şey de var. VR tarafına da doğru bir kayış var. İster istemez o tarafı da yakalamak istiyor üreticiler. Ve aynı zamanda hani 4K henüz mainstream olabilmiş değil. Yani 4K bugün ancak üst seviye 980 Ti ya da işte AMD tarafının Fury serisi belki ekran kartlarıyla belli koşullarda yakalayabiliyorsun, ama yeni kartlarla beraber hedeflenenlerden birisi de artık 4K'nın daha yaygın kitlelerle ulaşması. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı vesilesiyle Philips AOC monitörlerin Avrupa sorumlularıyla beraberdim. Onlar şunu söylüyorlar mesela, 4K monitörlerde çok ciddi fiyat düşüşleri olacak. Hı hı. Şimdi monitörler ucuzlamışken ekran kartları da ucuzlasın ki insanlar 4K'yı yakalayabilsinler. Üreticiler yeni yol haritalarında biraz buna da dikkat çekiyorlar ve Navi adı verilen yeni bir mimari var. Bu da 2018 için hedefleniyor. Tamamıyla yepyeni bir bellek teknolojisiyle geleceği söyleniyor ki bunun ne olacağını bilmiyoruz. Belki HBM 3 diye geçecek. Belki daha farklı bir bellek teknolojisi olabilir. Emin değilim. Tabii bunlarla beraber üretim tekniklerinde de bir takım güncellemeler olacak. Polaris ile beraber 14 nanometreyi göreceğiz. Vega yine belki 14 ile devam eder ama Navi mimarisi belki 10 ya da belki 10 milimetre altına doğru kayacak. Hepsine ek olarak tüm bunlar belli performans kazanımları getirecek illaken bununla beraber grafik işlemcilerin içerisindeki sabit fonksiyonlu motorlarda da gelişme olacak. Yani video oynatma, video işleme, video sıkıştırma gibi teknolojilerin de gelişeceğine tanık olacağız. Eğer aynı zaman zarfında paralel işlem tarafında yazılım optimizasyonlarında da belli iyileşmeler olursa 2018-2020 civarında bu ekran kartlarının artan performans ve düşen enerji tüketimine bağlı olarak oyunların dışında, grafik odaklı uygulamaların dışında belki hayatımızdaki belli başka noktalarda da daha yaygınlaşacağını görebileceğiz. Örneğin akıllı otomobiller gibi mesela, şimdi Tesla'dan bahsedeceğiz birazdan. İçerisine koyduğum bir GPU, ileri seviyeden deep learning dediğimiz makineler arası ya da makinenin insansız davranışları yakalayabilme yeteneklerini de arttıracak gibi görünüyor.
Evet. PlayStation 4 tarafına geçiyoruz yine. PlayStation 4 tarafı diyorum. Oyun tarafı demiyorum çünkü PlayStation 4'ta 4 ile ilgili bayağı haber var. Neo'nun geliştirme kitleri, aslında test kitleri şu anda bazı geliştiricilere yollanmış. Muhtemelen bunlar Sony'nin birinci parti stüdyoları, Naughty Dog gibi ve bunun yanında Electronic Arts gibi bazı büyük firmalardır. Bu geliştirme kitleriyle beraber Haziran ayında gerçek kitleri yollanacakmış. Yani PlayStation 4 Neo'nun gerçek gücünü gösterecek donanımlar Haziran ayından itibaren yollanacak. Ve yıl sonuna doğru da zaten Ağustos'tan itibaren muhtemelen geliştiriciler oyunları Neo'ya da uyarlamaya başlayacak. Belki Neo 2017'nin başında falan da kalabilir. Şu an öyle tahminler de var. Fakat Oyun geliştiricileri şimdiden oyunlarına bu desteği eklemeye de başlıyorlar. Sanırım Sony bu konuda biraz acele ediyor. Acele etmesinin sebeplerinden biri de Nintendo'nun yeni konsolu çıkacak. Bunun yanında Microsoft'un Xbox One'daki bir güncellemesi olacak. Bunların sanırım gerisinde kalmamak için. Çünkü bugünlerde piyasaya kim ilk önce çıkarsa o pastadan daha çok pay alıyor. Sony de sanırım bunu sağlamaya çalışıyor.
Yani en son duyduğum kadarıyla, şimdi bu aslında biraz ona vurgu yapıyor. PlayStation 4.5, yani PlayStation Neo için oyunlarda iki farklı modun olacağı ve bu oyunlardan, bu modlardan birisinin işte PlayStation Neo modu olacağı, yani yeni grafik yeteneklerine bağlı olarak belki daha yüksek kalite ayarlarında çalışacağı oyunların, diğeri ise standart modu olacağı.
Base mod deniyor. Evet.
PlayStation 4'ün halihazırdaki özelliklerini kullanacağı yönündeydi. Açıkçası bu önemli çünkü sanırım şu an halihazırda çıkmış olan PlayStation 4 oyunlarına da bu destek gelecek istesen. Çünkü oyunlar geriye doğru uyumluluk söz konusu. PlayStation 4.5 ya da Neo dediğimiz şey bambaşka bir konsol olmadığı için. Belki var olan oyunları yeni platforma hızı geçirebilmek adına da belki bu geliştirmek için aceleci davranmış olabilir.
Şey diyorlar, öyle bir şey olmayacak diyorlar ama senin dediğin gibi böyle bir şey olmaması mümkün değil. Şimdi ben Infamous'ı alacağım. PlayStation 4 Neo taktığım zaman 30 FPS'de çalışması bana mantıksız geliyor. Dediğim gibi bence kesinlikle Infamous Second Son olsun, Bloodborne olsun, bu gibi oyunlarda FPS artışları sağlanacaktır. Ya yani zaten mimarisi tamamen aynı konsolların. Sadece biraz daha güçlü versiyonu. Yani FPS artışının olmaması mümkün değil gibi geliyor. Ben sana katılıyorum
yani. Yani sonucunda yeni konsol piyasaya çıkarken senenin sonuna doğru bu konsolun yeteneklerini ortaya çıkaracak bir takım oyunlarla beraber lanse edilmesi gerekiyor ki insanlar eğer yeni bir konsol olacaksa bu konsol aslında ya da PlayStation 4 varsa o grafiklerden etkilensin ve yeni konsola geçiş yapsın tarzında. Ama ben şuna inanıyorum. Yani çok majör bir donanım güncellemesi olmadığı için PlayStation 4.5 çıktığı zaman çok tartışılır. İnsanlar çok eleştirirler Sony'yi. Bana öyle geliyor en azından. Çünkü birincisi zaten artık daha konsol ilk çıktığı gün şunu söylemiştim ben. Bu konsollar bir önceki konsollar gibi yani Xbox 360 ya da PlayStation 3 gibi olmayacak. Olmadı. Yani 2 sene, 3 sene içerisinde güncellenmiş oldu. 4.5 da güncellenir. 2018 onu yine güncellerler. Çünkü
zaten Sony de diyor PlayStation 5'i şu an düşünmüyoruz diyor yani.
Tabii düşünmez yani normal. Çünkü adını 4.5 koymazdı işte. Neo, işte Morpheus koyarlar belki diğerinin adı. Zaten gözlüklerinin adı da o. Yani dolayısıyla öyle bir güncelleme olur. Çünkü PC tarafın durumuna bakıyorsun. Sonra konsollara bir dönüyorsun. Artık konsollar PC dünyasındaki gelişim için şey olmuş yani. Ayağa bağlamış, prang olmuş gibi görünüyor. Çünkü adam oyun yaparken cross platform. Bir tarafta işte süper ekran kartları var. İşte 4K'da 60 kare saniyeyi tutturuyor. Bir tarafta konsollar var. Xbox One'a bakıyorsun 900p'de. Yakalayabilirse PlayStation'a bakıyorsun. Tam Full HD ama yine belli PC'ye kıyaslandığı zaman belli bir takım engeller söz konusu. Sonuçta konsol bambaşka bir dünya ve konsolun hakikaten bu taraftan çok geri kalmaması gerekiyor donanımsal gelişmeler anlamında. Oradaki gidişatla işte bize PlayStation 4.5'da gösteriyor ki daha kısa döngülerle daha ciddi donanım geliştirmelerinin yapıldığı yeni konsolların çıkmasına doğru bir müziği. Ama tabii özellikle ben Microsoft'u bilmiyorum. Microsoft tarafında şimdi çok sessizler şu aşamada. Xbox 360 zaten belki birazdan konuşacağız. Üretim tarafında bir durdurma operasyonu yaptılar ama yeni bir konsol yapacaklar mı, ne olacak tarzı hala o tarafta muallak gibi geliyor. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
Muhtemelen yapacaklardır. Bu saatten sonra Sony'nin gerisinde kalamazlar ama
ortaya çok somut bir şey çıkmadı ama şu vakte kadar.
Evet, şu ana kadar sadece modüler falan bir şeyler söylediler. Fakat orada da çok büyük böyle bir atılım beklemiyorum yani. Sony gibi onlar da küçük bir güncelleme yapacak.
Onlar hala şeyin de tam farkında değil. Acaba Xbox'ı satsak mı satmasak mı, o tarafa ne kadar konsantre olsak olmasak. Çünkü yani Microsoft tarafı tablo itibariyle biraz donanımdan uzaklaşıyor gibi. Yani sonucunda belki o Xbox tarafını bir başka iş ortağına verip
Amazon'a falan satabilirler. Aynen.
Bir takım dedikodular var, bakalım göreceğiz. Şimdi otomobil tarafından bir takım haberlerimiz var. Hem Apple tarafından hem de Tesla tarafından. Apple'ın Project Titan kod adıyla kendi otomobilin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü zaten hepimiz biliyoruz. Bu konuyla ilgili bizim hazırlamış olduğumuz bir video da var. Hem donanımhaber.com'da hem de YouTube'da Donanım Haber'in video sayfasında bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme oldu. Chris Porritt isimli otomobil dünyasındaki çok önemli isimlerden birisini Apple'ın kadrosuna kattığını biz anladık. Bu adam daha önce Tesla'da başkan yardımcılığı yapmış mühendislikten sorumlu olarak. Ondan önce de spor otomobil dünyasının en saygın isimlerinden Aston Martin de yine mühendislikten sorumlu üst düzey yöneticilik yapmış. Şimdi otomobil dünyasından gelen bir adamı, özellikle mühendislik tarafından gelen bir adamı bir şirket niye mühendislik kadrosuna katmak ister? Şimdi buna bakmak lazım. Apple tarafı bu soruyu sormamın sebebi, Apple'a soracak olursanız eğer otomobil tarafıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyorlar, herhangi bir iddiayı kabul etmiyorlar ama biz zaten uzun süredir bu konuda çalıştıklarını biliyorduk. kendi içinde bir otomobil ekipleri var. Yaklaşık 1000 kişilik bir mühendislik kadrosu bu. Bu arkadaşlar muhtemelen onun başındaki yönetici olacak. Çünkü daha önce bir yönetici almışlardı ama yöneticiyi kaybettiler maalesef. Volkswagen grubuna geçiş yaptı. Apple'da çok uzun süre kalmadı. Şimdi bu adamın gelmesiyle beraber o taraftaki operasyonlar hızlanabilir. Hatta şöyle bir iddia daha var. Şimdi Apple bir otomobil firması değil. Fabrikası yok. Dolayısıyla aynı iPhone'da olduğu gibi belki otomobili kendisi tasarlayacak. Belki otomobilin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini kendisi belirleyecek. Yazılımını kendisi yapacak ama bitmiş bir otomobilin üretimini birine verecek ister istemez. Evet. Yani bir üçüncü parti döküm firmasına vermek zorunda kalacak. Geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz aylarda Apple'ın üst düzey yöneticileri Almanya'ya gitmişler. Bir Mercedes ve BMW grubuyla görüşmüşler. Zaten ben şeyi biliyordum, uzun süredir de duyuyordum. Apple kendi otomobil konusunda BMW ile çok yakın bir işbirliği yapmak istiyor ama hem Mercedes hem de BMW bunu kabul etmemiş çünkü ikisinin de ortak noktada buluştuğu argüman şu. Almanlar istiyor ki Apple'ın geliştirmiş olduğu otomobilin yazılımı kapalı bir yazılım olmasın, sadece Apple'a çalışmasın. Çünkü sürücülerimizin bilgi güvenliği, sürücülerimizin mahremiyetinin tek bir firmanın kontrolünde olmasını istemiyoruz diyerek Apple'a güle güle demişler, kapıyı kapatmışlar. Apple'ın tabi arayışları devam ediyor. Muhtemelen yanına bir iş ortağı alacak. Magna diye bir firma var. Son zamanlarda gündeme gelen bir firma. Biz bu firmayı nereden biliyoruz? Örneğin Mini Cooper'ları, Mini'leri üreten firmalardan bir tanesi. 500 bin tane Mini üretmişler adamlar. Yine Fast and Furious 7'de gördüğümüz Lycan Super Sport otomobil, Arapların geliştirmiş olduğu bir otomobil var yine. Onun üretimini ve mühendisliğini yapan firma kendileri. Apple'ın işini görebilir mi? Görebilir. Ama tabii bir BMW Mercedes etkisi yaratmaz. Onların kadar bir know-how dediğiniz bilgi birikimine sahip değiller.
İnanılmaz bir şey zaten. Hani, zariflik var arabalarında mesela. O konuda çok iyiler yani.
Ya BMW'ye bakıyorsun işte i3, i8, keza elektrikli otomobiller, akıllı otomobiller tarafında ciddi çalışmaları var. Yine Mercedes'in zaten 80'lerden başlayan kendi kendine giden otomobil konusunda bir takım çalışmaları var. Tabii ki Almanların gücünün arkasında alması ciddi bir etki yaratırdı ama şu aşamada Almanlar kapıyı kapatmış gibi görünüyor ya da en azından Mercedes ve BMW. Diğer taraftan Tesla ile ilgili bir takım gelişmeler var. Hatta bir tanesinin haberini sen yazmıştın galiba. Ford, Tesla'nın yeni SUV dediğimiz Jeep'ini, Model X'i test edebilmek için Founder Edition adı verilen arabayı piyasada önce almak isteyenler için çıkartılan, fiyatı bir miktar yüksek olan versiyonu satın almış. Mesela 55 bin dolar
fazla vermiş.
Yüksek bir bedel ödeyerek. Bu ne anlama geliyor? Tamamen elektrikli, belki otonom sürüş yeteneklerine sahip bir SUV'nin de Ford tarafından planlandığını gösteriyor. Çünkü bu arabayı alacaklar, test edecekler. Zaten Ford'un CEO'su daha önce Model S için 2014'te bir açıklaması vardı. Aldık, test ettik, parçalarını ayırdık, birleştirdik, bir daha test ettik tarzında. Ki zaten bütün otomobil üreticileri bunu yapıyorlar yani. Rakiplerini alıp inceliyorlar. Ama tabii Ford'un herkesten önce bu otomobile sahip olmak istemesi ilginç. 55 bin dolar da fazla vermişler. Yani üzerine bir 30 bin dolar daha koysa iki tane alabilirmiş aslında. Biraz daha bekleyip.
Bir de artık geleceğin nereye doğru gittiğini hepsi anladı. Yani
tabii canım.
Elektrikli otomobiller, otonom otomobiller piyasayı kesinlikle ele geçirecek. Hani akıllı telefonlar nasıl normal telefonların yeni aldıysa. Belki bu çok kısa sürede olmaz. Çünkü işte bunun farklı nedenleri var. Petrole hala bağımlıyız maalesef. Hollanda'da falan bu mümkün ama daha büyük ülkelerde de bu geçiş daha zor olacak.
Ya bir takım tabii diğer taraftan regülasyonların, kuralların ve devlet desteğinin de olması şart. Sonucunda yatırım yapmak gereken, yapılması gereken alanlardan bir tanesi. Ama orta uzun vadede bu olacak. Bu dönüşüm gerçekleşecek. Evet. Tesla tarafıyla ilgili birkaç ufak gelişme daha var. Bunları da aktarmak istiyorum açıkçası. Geçim sadece toparladığım bilgiler arasında. Bir kısmı çok güncel olmasa bile önem arz ettiği için koymak istedim. Örneğin General Motors tarafında GM yani farklı markaların toplandığı holding tarafında başkan yardımcısının bir açıklaması var. Diyor ki nasıl iş yapıyorlar arkadaş diyor. Hem diyor ön sipariş açmışlar hem de adamlardan her ön siparişte bulunmak isteyen kişiden 1000 dolar da para talep etmişler tarzında. Çok şükür diyor bizim bilançolarımız çok sağlam, maddi durumumuz çok iyi tarzında bir açıklaması var da. Yani ancak bu kadar kısır, bakir bir açıklama yapılabilir. Yani hani olay para mı arkadaş? Yani diğer taraftan baktığın zaman da adam 1000 dolar talep etmesine rağmen 400 bin kişi o 1000 doları ödeyerek bu arabayı almak istediğini beyan etmiş zaten. Otur bir düşün yani. Benim babamın bir lafı vardır. Bana kızdan şöyle söylerdi. Başını iki elin arasına al bir düşün tarzında. Direkt başkan yardımcısının yapması gereken de o. Böylesine cahilce bir açıklama olabilir mi ya?
Ya bir de şey var şimdi hani.
Teknolojiyi değerlendirmiyor diyor. Çok şükür diyor bizim bilançomuz iyi. Biz 1000 dolara talep etmiyoruz. İsteyen bizim arabayı alabilir. Ama senin arabanı almak isteyen yok, sorun orada
aynen,
yani.
Aynen yani. Bir sürü firma çıkar zaten yani. Biz para falan istemiyoruz. Ön sipariş verebilirsin diyebilir yani.
Ya şimdi onların yeni elektrikli otomobili Bolt fena değil ama özellikle sürücüsüz gidebilme yetenekleri anlamında Tesla bambaşka bir noktaya gelmiştir. Adam yazılım güncellemesini otoyoluyla veriyor. Yani telefonuna yazılım güncellemesi gelir gibi adam sahip olduğun arabaya öyle yazılım güncellemesi verir.
Geçen yeni bir haber girmiştim yani. Model X yolda giderken yan taraftan bir kamyon yaklaşıyor, bir çekici yaklaşıyor ve araba birdenbire hemen direksiyonu sağa kırarak kurtarıyor.
Hayat kurtarıyor yani.
Hayat kurtarıyor yani. Hani bunlar çok ciddi şeyler ve insanların çok hoşuna gidiyor. Şahsen benim de imkanım olsa bu ülkede onu almak hemen alırdım yani.
Bak çok kısa birkaç açıklama daha var, onları da paylaşalım. Fiat CEO'sunun açıklamaları var. Diyor ki, daha makul bir açıklama yapmış. Ya diyor, ben diyor bunların yeni arabasının Model 3'ün diyor 35 bin dolara satılacağına inanmıyorum diyor arkadaşlar. Hem 35 bin dolara arabayı satacaksın hem de kar edeceksin, mümkün değil diyor. Ama diyor Elon Musk diyor kar edebileceğini göstersin diyor. Anında onu kopyalar, o arabanın aynısını İtalya tasarımıyla yapar, 12 ayda piyasaya sürerim diyor.
Çok iyi.
Yani inanmıyor bu adam, o arabanın o fiyatla kar edebileceğine inanmıyor. Ama tabii Tesla tarafı başka şeyler söylüyor. Evet. Son olarak da ya, hakikaten böyle oturaklı, olgun bir açıklama, nasıl olması gerektiğini gösteren bir açıklama gelmiş burada. Nissan'ın bir numaralı ismi Carl Gozun'un bir açıklaması var. Diyor ki, Model 3'ü soruyorlar, ne düşünüyorsun diye. Model 3 gelmiş diyor, hoş gelmiş diyor. Yani biz diyor bu tür arabalara kapımız, vizyonumuz açık diyor. Bunlar gelsin ki diyor pazar büyüsün, insanlar bu arabaları almak istesin ve talep artsın diyor. Hı hı. Bir de General Motors'un başkan yardımcısının açıklamasına bakıyor. Allah çok şükür diyor. Bilançomuz çok iyi diyor ya. Biz 1000 dolar istemiyoruz diyor. Gel vatandaş benim arabamı al. Yani böyle bir şey olabilir mi
çok
ya?
Çok avantajlı gerçekten de. Oyun tarafına geçtiğimizde ise biliyorsunuz son dönemde Microsoft'un en çok konuşulan oyunlardan birisi Quantum Break'ti. Bu oyunun geliştiricisi daha önce Max Payne ve Alan Wake gibi oyunlarla karşımıza çıkmıştı. Remedy boş durmuyor. 9 aydır da başka bir proje üzerinde çalışıyormuş. Her ne kadar Quantum Break'i yeni piyasa sürmüş olsalar da muhtemelen ikinci bir takım o proje üzerinde çalışıyordu. Bu proje muhtemelen Alan Wake 2 olacak. Çünkü daha önce Alan Wake'in bir demosunu yayınlamış. Alan Wake 2'nin oynanış demoları sızmıştı. Hemen hemen ilk Alan Wake'le aynıydı. Çok fazla fark yoktu. Remedy de bundan zaten memnun kalmayıp bu projeyi iptal etmişti. Daha doğrusu askıya almıştı. Bundan böyle muhtemelen Alan Wake 2 üzerinde gidecekler. Gönül ister ki Rockstar Games'e anlaşıp yeni bir Max Payne yapsınlar. Ama bu çok düşük.
Ben bekliyorum yani açıkçası. Öyle bir şey olmasını isterim.
Ben de çok isterim. Yani gönlümden o geçiyor.
Sen Quantum Break seni mutlu etti mi ya?
Hayır, etmedi yok.
Mutlu eden var mı bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazsın. Öyle grafik kalitesi anlamında.
Ya oynanış olarak da yani çok tek düzey. Alan Wake de aslında biraz tek düzeydi bazı yönlerden ama ilk olduğu için hani sunum yönünden hoşumuza gitmişti. Bu da Alan Wake'in farklı versiyonu. Umarım Max Payne bir proje üzerinde çalışırlar Rockstar Games'e anlaşıp. O zaman bütün oyuncular memnun olacaktır.
Açıkçası Max Payne'in yeni bir oyunu ve Max Payne'in bence yeni bir filmi güzel olurdu yani. Mark Wahlberg'in oynadığı filmde evet, o kara kült atmosferiyle açıkçası hoşuma giden bir filmdi.
Çok farklı bir filmdi.
Çok değişik bir filmdi. Açıkçası öyle bir beklenti içerisindeyim ama tabii ki öyle bir şey gelir mi ondan da emin değilim. Ama Max Payne konusunda özellikle oyun tarafında çok ciddi bir beklentim oldu zaten uzun süredir.
Aynen. Çünkü piyasada Max var. Payne 3, Max Payne 1 ve 2'nin etkisini yaratamamıştı. Yine beğendik oyunu ama Max Payne 4 gelirse Rockstar Remedy'nin yapımcılığında Rockstar Games'in desteğiyle mükemmel bir iş olur.
Şimdi Intel tarafına geçelim. Titanic, şimdi rakam büyük olduğu için aslında bu açıklamayı yapıyorum. Intel 12 bin kişi işten çıkaracağını açıkladı. İşine son vereceğini açıkladı. Rakam çok büyük. Yani 12 bin kişi AMD'nin şu anki yani rakibi olduğu için söylüyorum. AMD'nin toplam çalışan sayısına daha fazla bir sayıya denk geliyor. Hemen yine yurt dışına falan tartışmalar başlamış. Intel batar mı batmaz mesela tarzında ama hani şunu söyleyelim. Her şirket batabilir. Ticari bir iş yapıyorsundur. Tamam mı? Vizyonun yoktur. Geleceğin nereye gittiğini göremezsin falan filan tarzında. Vakti zamanında Titanic gemisinin tasarımcılarına soruyorlar. Bu gemi batar mı? Bu gemi batamaz diyorlar ama batıyor. Yani hani batabilir ama Intel'in tabii olayı biraz daha farklı. Özellikle Amerikan şirketlerinin çok sık başvurduğu yöntemlerden birisine gitmişler. Intel şu an zarar etmiyor. Intel şu an kârda. Para da kazanıyor. Yani cebine ciddi ciddi paralar koyabiliyor. Arge için kardan pay aktarabiliyor ama şu var. Intel'in bazı bölümlerindeki Intel devlet gibi şirket. İşte bizim kullanmakta olduğumuz bilgisayarlar için çip geliştiren bölümü var. Cep telefonu bölümü var. Data center bölümü var. Yani Facebook, Google vesaire bunların barındığı sunucuların altyapısını yapan bir bölümü var. Var da var. Bu departmanların bazıları çok karlı, bazıları az karlı. Bazıları da zarar ediyor ama tabii bu zararı şirket orta uzun vadede kar edebileceğini düşünerek başka kaynaklarına aktarıp kompanse etmeye çalışıyor. Intel bir dönüşüm içerisinde. Qualcomm'dan bazı yöneticileri transfer ettiler. Geçtiğimiz haftalarda bir takım üst düzey yöneticiler, Intel'e yıllarını vermiş bazı yöneticilerin gittiğini ve yani şirketten ayrıldığına tanık olduk. Şunu yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Kaynakları daha verimli kullanmak. Yani hani ve orta uzun vadede şirketin karlılığını daha yüksek düzeye çıkarabilecek bir takım önlemleri alabilmek. Çünkü evet Intel bugün hala para kazanıyor ama PC dünyasındaki darboğaz, özellikle PC tarafındaki operasyonların karlılığını düşürmeye başlamış durumda. Dolayısıyla bunların hepsinin önüne geçebilmek adına böyle bir operasyonla yaklaşık toplam iş gücünün %11'ine denk gelen 12 bin kişi işten çıkaracaklar ki bakıldığında 100 bin üzerinde çalışan anlamına geliyor bu. Hakikaten devasa bir iş gücü. Yani Intel kötüye gitmiyor esasında. Bir ince operasyonu bu. Kötüye gitmiyor derken kötüye giden bazı bölümleri var az önce ifade ettiğim gibi ama hani 12 bin kişi işten çıkıyor ama batıyor mu batmıyor mu tartışmaları yapmak şu aşamada en azından doğru değil.
Tamam, yani batmıyor.
Batmıyor canım. Adamlar ya, adam dediği gibi kar ediyor. Yani. Bu da rakamlara bakıldığından çok ciddi bir yine gelir modelinden bahsedebiliriz ama şirketin 5 yıl, 10 yıllık projeksiyonlarında belli noktalara gidebilmesini öngörebilmesi adına finansal tarafta da daha fazla güçlenmesi
ciddi
gerekiyor.
Ciddi karlı alması şart yani.
Ya çünkü Amerikan şirketleri öyledir ki. Örneğin mesela bak önümde HP'nin bir bilgisayarı var. Hı. Misal HP dizüstü bilgisayar yapıyor. HP yazıcı da yapıyor. Hı. Yazıcı tarafı çok karlı bir iş. Bilgisayar tarafı ise kısma daha düşük bir kar marjında geziyor diyelim mesela. Adam şunu düşünüyor. Ya diyor ben diyor sattığım her bir bilgisayardan %5 kar ediyorum. Kar marjını %3'e düşürsem ne olur? Ya kar marjını %2 düşüreceğim bari operasyonu komple çıkayım diye düşünüyor mesela.
Evet, evet. Bu da onun gibi bir şey.
Şimdi tabii büyük operasyonlarda büyük vizyonlar gerekiyor. Orta uzun vadede şirketin karlılığını sürdürerek. Hani biz doğrudan önümüze gelen ürünlere bakıyoruz ama şirket yöneticileri aynı zamanda yatırımcılarına karşı da sorumlu. Yatırımcı evet. Diyor ki benim cebime az para girdi. Benim hisselerim az değer kazandı. O yatırımcıların bir kısmı bir araya geldiği zaman yönetim kuruluna baskı yapıyorlar. CEO'ya baskı oluşuyor. Alt elemanlara baskı oluşuyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirip şirketin operasyonlarını daha verimli hale getirebilmek ve yapabilmek adına zaman zaman böyle agresif kararlar alabiliyorlar. Ama üzüldüğüm nokta ne dersen dünya ekonomisinde bir daralma varken bu 12 bin kişi nasıl iş bulacaklar? Allah yardımcı olsun.
Zor, zor bugünlerde aynen. Microsoft tarafındaysa Xbox 360'ın üretimi durduruldu. Hı hı. Xbox 360 80 milyondan fazla sattı ve 10. yılını devirdi.
Tasarımın en sevdiğim konsol.
Evet ve şey hani Xbox 360 inanılmaz başarılı bir konsoldu. Şimdi diyeceksiniz ki PlayStation 3 onu geçti falan ama bir önceki nesile baktığımızda PlayStation 2 150 milyondan fazla satmış. Xbox, ilk Xbox onun çok çok gerisinde kalmış. Yani 20 milyondan biraz daha fazla sattı diyebiliyorum ilk Xbox. Böyle bir durumdayken 80 milyon bu sattı. PlayStation 3 90 milyona yaklaşmadı bildiğim kadarıyla. Yani başa baş gitti. Yani Microsoft'un bence Xbox 360 gurur kaynağı. Bunun yanında inanılmaz bir internet Xbox Live sistemi vardı.
Arayüz çok rahattı.
Arayüz çok iyiydi. Bugün bakıyoruz Xbox One'a. İnan geçen bir kod girelim dedik Gears of War 4 kodu. Yani canımız çıktı. Nerede kodu gireceğim falan.
Ne goygolar ne goygolar. Windows Online çekirdek şöyle olacak böyle olacak. Arayüz aynı olacak. Telefondan oynayacaksın vesaire. Hadi oynayalım.
Bize bir basitlik sunmadılar yani. Xbox Live sistemi de eskisinden daha kötü durumda bence. Yani hani Xbox 360'ın üretimi durdurulması Microsoft için bir devrinde geçmesi, büyük başarılı bir devrinde geçmesi demek.
Ya senin etrafında şu aşamada Xbox One'la çok oynayan var mı bilmiyorum.
Ben, yok yok yani.
Ben ağırlıklı olarak şu an PlayStation
alanlarda yok. Satıyor zaten arkadaşlar.
Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Yerel işleme noktasında da çok geri kaldılar mesela. PlayStation'a bakıyorsun en azından A Plus oyunlar Türkiye'de Türkçe desteğiyle vesaire çıkıyor, çıkacak, aynen. Geliyor vesaire tarzında. Microsoft'a bir bakıyorsun.
Ya zaten röportajlara soru soruyor işte gelecek mi?
Cevap
ya şöyle düşünüyoruz falan laf dönüyor da dönüyor yani. Kesinlikle gelmeyecek. Zaten şöyle bir şey var. Microsoft Türkiye'de ne kadar kalır Xbox One'la? Burası benim için
bak Microsoft'un en büyük hatası ne oldu biliyor musun? Xbox One'a geçerken yani şu anki konsola geçerken çok fazla Amerika pazarını düşünerek geçiş yaptılar.
Kesinlikle.
İşte entertainment, eğlence cihazı yaptık işte televizyon izleyeceksin şöyle olacak vesaire falan filan vesaire. Ama şunu unuttular bunlar oyun cihazı.
Aynen.
Bunlar oyun kutusu. Yani sen oyun oynatma yeteneklerini en yüksek düzeye taşı. Yanına koyabiliyorsan Netflix'ini koy, koyabiliyorsan işte kendi film servisini koy vesaire vesaire ama bu alet özünde bir oyun makinesi ya. Ha. Çıkardığı konsol işte tasarım olarak hani eski çok zaten zamanında konuştuk VHS kaset oynatıcılarına benzeyen işte donanım gücü olarak PlayStation'ın ne kadar gerisinde kaldığını zaten biliyoruz. Olmadı yani.
Yani Xbox 360'da biraz gerideydi ama o kadar güzel oyunları vardı ki adamlar Xbox Live o kadar güzel sundular ki tam dik. Bunda hem oyun yönünden hem de diğer yönlerden kısır bir konsol.
Abi ama Xbox 360'ın tek başına tasarımı yeterli. Aksesuar gibi televizyonun yanına koyuyorsun. Sanki salonda bir hoşken bir ürün almış gibi görünüyor yani.
Ki 3 kırmızı hatasıyla ilk başta yani bir donanım hatasıyla piyasaya çıktı bazı modelleri. Ona rağmen demek ki altyapınızı iyi kurarsanız, oyunları da güzel çıkarırsanız ne olursa olsun oyuncular alıyor. Yani hani o yüzden diyorum Xbox 360 Microsoft'un bir gurur kaynağı.
Yani mesela şimdi dedik ya az önce PlayStation Neo gelecek tarzında. Xbox One tarafında bence Microsoft Sony'nin yolundan gitmesin. Bambaşka bir konsol çıkarsın. En azından desin ki şu an Xbox One kullanıcılarında %50 discount indirim yapacağız. O konsol çünkü o şekilde ilerlemez.
İlerlemez evet. Nintendo gibi farklı bir strateji izleyebilirler diye düşünüyorum ben.
Ya şimdi Nintendo'nun ne yaptığı da tartışmaya açık da yani hani ama Nintendo yeni konsoldan biraz umutluyum. Eğer okuduğum bir takım şeyleri yapabilirlerse gerçekten pratik dünya koşullarında uygulayabilirlerse Nintendo rekabetçi olur gibime geliyor.
Bana da öyle geliyor. Yani, zaten firmanın içindeki kişiler de SNES'ten beri yani firmanın ikinci konsoldan beri ilk defa bu kadar heyecanlanmışlar. Bakalım neler olacak.
Yani en azından yeni şeyler denemeleri güzel. İşte kontrolcüler de bir takım şeyler denediler vesaire tarzında. Umarım başarılı oldular yeni konsola bir. Bu arada ne zaman çıkacak? Tam bilgi var mı? En son durum nedir? Nintendo tarafında.
Yani %90 yıl sonunda piyasaya çıkacak.
Ne H4, öyle kafa kafaya çıkar.
Evet, H4'da duyuracaklar. Yıl sonunda da piyasaya çıkacak. Konsol iki parçalı olacağı söyleniyor. Bir taşınabilir bölümü, bir de masaüstü bölümü olacağı söyleniyor. Ama bunlar tabii söylenti. Bakalım ne olacak yani sonra.
Bekleyip göreceğiz. Nvidia tarafından bir haber var. GeForce GTX 1080 yani Nvidia'nın yeni nesildeki en güçlü ekran kartı ya da ilk etaptaki en güçlü ekran kartı. Çünkü bunun üzerine belki bir yeni Titan modeli ya da 1080 Ti gibi bir ekran kartı da yine ilerleyen dönemlerde piyasaya çıkabilir ama GTX 1080 ortaya çıktı. Pascal mimarisini kullanan yepyeni bir GPU'su var. Teknik detaylara geçmeden önce tasarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Tasarımı eğer ortaya çıkan görüntüler, sızan görüntüler doğruysa müthiş olmuş arkadaşlar. Soğutucunun etrafı böyle poligonumsu görüntülerle donatılmış. Biraz böyle hani nasıl diyeyim bu F-117 savun uçağına vesaire benziyor. Hatta bir bakımdan bakıldığı zaman Lamborghini'nin bir takım otomobil tasarımlarını andıran bir görüntüsü var. Çok hoşuma gitti. Bunu en baştan paylaşmak istiyorum. Gerçekten de agresif bir görüntüsü olmuş. Ha şu var. Ekran kartını kasaya taktıktan sonra belki göremiyorsun ama evet. Yani tasarım olarak hoşuma gitti. Sonucunda ya, onu bir şekilde göreceğiz.
Furi'yi gördüğümde mesela ne küçük bir ekran kartı olmasına ne kadar mutlu olmuştum.
O minyatür yani. Yapısıyla çok hoşumuza gitmiş. Evet. Bu da agresif saldırgan görüntüsü benim hoşuma gitti açıkçası. Heyecanlanmadım
tasarım
desem.
Tasarım önemli.
Ya, tasarım gerçekten önemli çünkü yani kişiden kişiye göre değişebilir. Bilgisayarını duvara asan da var. Hı hı. Şeffaf yan panel kullanıp ne para vermişim be, ne güzel duruyor be diye bakan da var. Dolayısıyla tasarım kimileri için önemli. Ben de açıkçası tasarımı beğendim, yalan söylemeyeceğim. Şimdi GTX 1080 muhtemelen Nvidia'nın GP104, GP'deki zaten GeForce anlamına geliyor. P'de ikinci harf, mimari anlamına geliyor. Daha önce biz GK gördük, Kepler mimarisi anlamına geliyordu. GM gördük, M Maxwell mimarisi anlamına geliyordu. Burada da GP var, yani Pascal mimarisi anlamına geliyor. GP104'ü göreceğiz. Nvidia'da biliyorsunuz 100 rakamı en büyük GPU anlamına gelir. Onu muhtemelen Titan modeline saklıyorlar. GP104'ün güç verdiği GTX 1080 16 nanometre olacak. Burada üretim geometrisi olarak AMD'nin 14 nanometreyi kullanacağını düşündüğümüz zaman Nvidia sanki geriden geliyor gibi görünebilir ama optimizasyon çok önemli arkadaşlar. Örneğin aynen. Apple tarafında da iPhone 6 serilerde Samsung'un 14 nanometresi ve TSMC'nin 16 nanometresi birlikte kullanılmıştı ama TSMC'nin verimlilik tarafında biraz daha iyi olduğunu anlamıştık daha sonrasında. Dolayısıyla birebir kıyaslama ancak ekran kartları piyasaya çıktığı zaman yapabileceğiz. 8 milyar transistörden oluşan devasa bir canavar. Yani 8 milyar transistör akıl alır gibi değil.
Fiyatı da hiç ucuz olmayacak gibi.
Fiyatı zaten şimdi birazdan geleceğim. 2560 adet CUDA çekirdeği olmasını bekliyoruz. Bu yani bazı SM ünitelerin kapalı olduğu anlamına geliyor. Çünkü en büyük GPU'da 3840 adet CUDA çekirdeği olmasını bekliyoruz. Ve 8 GB GDDR5 bellek var. Burada bir ihtimal GDDR5X bellek tipinin de kullanılabileceği söyleniyor ama ağırlık GDDR5'ten yana görünüyor ve 256 bit bellek veriyor olu. Eğer GP100'de iddia edildiği gibi HBM bellek kullanılırsa orada 4096 bite yükselecek bellek bant genişliği ama burada öyle bir durum söz konusu olmadığı için 256 bitle gidilecek gibi. İşin ilginç tarafı ise 8 milyar transistörden oluşan GP104 GPU'sunun güç verdiği bu ekran kartının sadece tek bir adet 8000 PCI Express konnektörüyle güç ihtiyacını karşılayabileceği yönünde. Bu da işte 16 nanometrenin bir avantajı olarak evet. Görünüyor eğer iddia edildiği gibi doğru olursa. Fiyata gelecek olursak eğer tahminlerimiz tutarsa bu ekran kartı Haziran ayı içerisinde, Mayıs ya da Haziran ayı içerisindeki Haziran'ı bulursa Computex fuarına denk gelir. Lanse edilirse muhtemelen fiyatlandırma anlamında şu anki GTX 980 Ti'nin benzeri seviyesinde seyredebilir. Bu tabii öngörü. Evet. En azından 8 GB'lık versiyonuyla benzer fiyat seviyesinde olabilir. Açıkçası merakla beklediğimiz bir ekran kartı. Çünkü AMD tarafındaki duyumların bu ekran kartının çok fazla, mimari seviyede çok fazla gelişim göstermeyeceği, bir takım ufak optimizasyonlar ve frekans artışına bağlı yeni bir model olacağını söylüyorlar ama ben merakla bekliyorum. Bakalım ne olacak.
Evet, fiyat en azından 980 Ti'nin de fiyatı düşecektir. Oyun tarafına geçtiğimizde ise PlayStation 4'ün şu an en çok konuşulan, en çok beklenen oyunlarından birisi Horizon Zero Dawn'dı. Bu oyunun 2017 yılına ertelendiği konuşuluyor. Bunun sebebi de PlayStation 4 Neo'ya uygun hale getirilmesi. PlayStation 4 Neo'ya uygun hale getirilmesi biraz zaman gerekiyor ve daha fazla para harcanması gerekiyor. Zaten konuşulanlara göre geliştiricilerin büyük bölümü PlayStation 4 Neo veya Xbox'ın yeni sürümünden memnun değiller. Çünkü ekstra zaman harcayacaklar optimizasyon için ve ekstra para harcayacaklar. Bu tür şeyler geliştiricilerin, yayıncı firmaların hiç hoşuna gitmiyor. Hı hı. Bu oyunda o yüzden 2017 yılının başına ertelenmiş olabilir. Oyun tarafında bir diğer haberi daha söylemek istiyorum. Red Dead Redemption 2'nin haritası sızdı. Çok büyük ihtimalle doğru çünkü çok güvenilir kaynaklardan geliyor. Tech Raider'ın söylediğine göre. Bu harita da adanın da olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani artık farklı ulaşım yollarını da kullanabileceğiz. Oyunun konusu ise Red Dead Redemption 2'den daha Red Dead Redemption'dan daha önce geçiyor. Hı hı. Biliyorsun Red Dead Redemption senin ikinci oyunu. Daha önce Red Dead'in bir oyun daha vardı. Bu senin ikinci oyunuydu. Hangi karakteri yöneteceğiz? Şu an spoiler olması için çok oralara girmiyorum ama bilemiyoruz. Belki yine Red Dead Redemption'daki karakterimizi yönetiriz daha önce geçtiği için. Teknoloji olarak da belki yine aynı dönemde olur. Hani geriye gidecek derken belki 2 sene öncesini gösterecek. Yani illa 10 veya 20 yıl öncesine gitmesine gerek yok. Zaten Red Dead Redemption'ın geçtiği dönem yavaş yavaş otomobillerin ortaya çıkmaya başladı. İlk otomobil modellerinin ortaya çıkmaya başladığı dönem. Hı-hı. Yani teknolojiye yavaş yavaş adım attığımız dönem.
Evet. Alkan, ben son haberlerime geçiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim. Bu son haberlerimi de mobil dünyadan toparlamış oldum. Çünkü Mesut olmadığı için bu hafta pazar günü mobiliteyi belki gecikmeli olarak önümüzdeki günlerde yayınlıyor olacağız. Dolayısıyla çok kısaca birkaç haber var. Onları paylaşayım. Cihan'ın mobil tarafında merakla beklenen telefon GM5 Plus nihayet piyasaya çıktı. İlginç bir şekilde bir haftadır piyasada olmasına rağmen henüz test örnekleri dağıtılmadı. Elimize geçer geçmez test örneği kapsamlı bir incelemesini paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Snapdragon 617 işlemci var. Teknik özellik seviyesini zaten Mobil Dünya Kongresi'nden yaptığımız videolarla ve ön incelemeleri sizlerle paylaşmıştık ama ilk defa duyacaklar açısından söylemek gerekirse Snapdragon 617 işlemci var. Bu işlemcinin esasında performans tarafında Snapdragon 615'e kıyasla çok ufak tefek minor güncellemeleri var ama en büyük farkı modem tarafında kategori 7 seviyesinde Cat7 modeme sahip General Mobile GM5 Plus ki Snapdragon 617 tarafında da dediğim gibi en büyük güncelleme zaten yeni nesil modemlere destek vermesiydi. 3 GB bellek var, 32 GB yapılama kapasitesi var. 13 megapiksel seviyesinin ön ve arka kamerası var ve 3100 mAh gibi bir pil kapasitesi var. Üstüne üstlük Google'ın Android One programına dahil olduğu için telefon standart Android arayüzünü kullanıyor ve güncellemeler Google tarafından geliyor. Fiyatı da 999 lira, 5.5 inç Full HD ekranla beraber ki...
İyi diyebilir miyiz?
Fiyat şimdi şöyle, benzer özelliklere sahip telefonlar zaten benzer fiyat seviyesinde bulunabiliyor esasında. Ya da 50 lira, 100 lira biraz yukarı çıktığınız zaman benzer ya da hatta belki 200 lira üstüne koyduğunuz zaman çok daha hızlı telefonlar da bulabiliyorsun. Ama şimdi bu telefonun en tatlı noktası şu, yazılım güncellemesi garanti. Evet. Android 7 çıktığı zaman da bu telefon alacak. Android neye çıktığı zaman da bu telefon alacak ve çıktığı günlerde alacak. Çünkü dediğimiz gibi yazılım güncelleme kısmı tamamen Google'a devredilmiş durumda. Dolayısıyla 1000 lira seviyesinde abi kafamda yazılım güncellemesi alırım, Android 6.0 gelecek mi tarzı endişe yaşamak istemeyenler açısından böyle bir garanti sunuyor bu telefon. Evet. Ama şu var, bu eleştirim sadece bu telefon için değil. Snapdragon 615 ya da 61X artık o seriden herhangi bir işlemci kullanan her telefon için geçerli. Maalesef GPU'ları Full HD ekran çözünürlüğünde çok vaatkar değil. Yani dolayısıyla abi ben 1000 lira, 1200 lira bütçe ayırdım. Hayatımdaki tek önceliğim oyun oynamak. Telefonunu ben oyun oynamak için alacağım diyenler açısından belki farklı telefonlara bakmak da faydalı olabilir. Belki de General Mobile Android One programını ile biraz daha güçlü bir telefon ürün gamına katabilir. Tabi orada belirleyici olan Google'ın stratejisi. Google diyor ki geçen sene 4G modeli vardı Snapdragon 410. Bu sene orta seviye yapalım Snapdragon 615. Belki önümüzdeki sene Snapdragon 820 koyup üst seviye cihaz yapalım diyebilirler. Orada çerçeveyi belirleyen Google'ın kendisi oluyor ama 1000 liraya iyi bir telefon alayım diyenler açısından bu telefon bayağı bayağı rekabetçi, onu söyleyelim. Üstelik Qualcomm'un hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve Tip-C standartıyla geliyor. Yani paket olarak baktığında iyi bir telefon.
Servisleri de iyi yani. Ben kişisel olarak denedim yani. Çok kısa sürede.
Son dönemde servis tarafına çok ciddi yatırım yaptılar. Gel bir saatte sorunu çözelim git tarzında. Benim hiç yolum düşmedi. Tam yorum yapamayacağım
benim
ama.
Benim düştü yani harbiden 2 saat içinde diyorlardı. Ben gittiğim dönemde 2 saat içinde sorunu çözüp verdiler yani. O konuda iyiler.
Çözebilirsen ne mutlu sana. Hı. Aksini düşünen arkadaşlar varsa lütfen yorum yapsınlar. Aynen. Sadece yanıma bağlı tüm telefonlar için. Çünkü firmaların satışları büyüdükçe Alkan, satış sayıları arttıkça şimdi geriye dönüş oranlarına bağlı olarak teknik servis tarafında uzun kuyruklar, sıralar ya da bir takım problemler olabiliyor. Çünkü bazı firmalar bazen bir telefonun patlama yapabileceğini öngöremeyebiliyorlar. Hı. Piyasa koşullarını tam olarak bilemedikleri için. Dolayısıyla buna bağlı olarak firmaların zaman zaman çeşitli sorunlar yaşadığını biliyoruz. Ama en azından senin kendi sorununu çözebildiğin için mutlu oldum diyebilirim. Bir diğer haberimiz Lenovo cephesinden. Lenovo'nun hangi kafayla bu isim verdiklerini anlayamadım. Bir isim alt markaları var. İsmi Zuk. Yani bizim dilimize hiç uymayan bir isimlendirme. Yani Zuk. Neyse illaki vardır bir kerameti. Belki Çince'de başka bir anlama gelir, ondan emin değilim ama.
Çinlere satacaklarsa sorun yok o zaman yani.
Yani şimdi telefonun özelliklerinden bahsedeceğim. Sadece Çinlere değil, bize de satarlarsa gider Zuk alırım yani, onu sana söyleyeyim. Şimdi Çinli üreticiler alt marka oluşturma konusunda gayretliler. Mesela ZTE'nin Nubia diye bir alt markası var. Huawei'in Honor diye bir alt markası var. Çünkü farklı ülkelere bazen fiyat performans oranı iddialı ürünleri farklı bir markayla sunmak isteyebiliyorlar. Çünkü ne oluyor? Bir ülkede bir kullanıcı kitlesi var, diyor ki ben Huawei abi Çin malı almak istemiyorum. ZTE'ye Çin malı almak istemiyorum. O noktada işte devreye Nubia giriyor. Devreye işte Honor markası giriyor. Lenovo'nun da stratejisi Zook'tan yana fiyat performans oranı iddialı ürünlerini kendi markasını belki o seviyelere düşürmemek adına. Çünkü gerçi bu telefon iddialı bir telefon. Belki doğru bir örnek olmaz ama daha düşük fiyatlı modellerde Lenovo markasını kullanmak yerine Zook markasını kullanıyorlar. Şimdi Zook Z2 Pro'ya bakalım. Bu telefon çok ilginç. Önce fiyatından bahsedeyim. $400-420 civarında bir fiyatı var. Hı-hı. Şimdi özelliklerinden bahsedeyim. Snapdragon 820. Yani bugün bir Android telefonda kullanılabilecek en hızlı işlemci. Hı-hı. 6 GB bellek. Bugün işte Galaxy S7 Edge'de 4 GB. HTC M10'da 4 GB, LG G3'de 4 GB, işte diğer firmaların pek çok modelinde 4 ya da 3 GB var. Bu telefonda 6 GB bellek var. 5.2 inç Full HD ekran var. Ekran Full HD olduğu için Snapdragon 820'nin zaten müthiş güçlü olan GPU'su iyice rahatlamış oluyor. Hı hı. 4100 mAh pil var. İşte 32-64-128 depolama kapasitesi seçenekleri var. Önde 8 megapiksel, arkada 13 megapiksel kamera var. USB 3.1 standartında tip C konnektörü var. Android 6.0 var. Ve Snapdragon 820 bir üst seviye cihaz olarak $400 satılıyor. Çok gelse güzel. De alsak.
Evet, Türkiye'ye gelse de alsak derim ben. Yani hani, beklemiyordum bu kadar.
Yani $400 şöyle. Bakıldığı zaman bugün üst seviye telefonların yurt dışı fiyatları genelde $600'lar, $607 bandında seyrediyor. Yani %50 olmasa bile %35-%40 daha ucuz bir fiyatlandırmadan bahsedebiliriz. Gerçekten baya baya rekabetçi. Bu fiyat seviyesine satılan telefonlara bakıldığı zaman yurt dışı piyasasında gerçekten hani Lenovo tarafı git hiçbir başka markayı düşünmeden bu telefonu al tarzında bir donanım ortaya koymuş. Tebrik etmek gerekiyor. Son pasını tamam. Atayım, daha sonra kapanış yapalım. Bu devletimizin bir hizmetiyle ilgili ben açıkçası takdir ettim. Olması gereken bir hamlede bulunmuşlar ve nüfusun 500'ün altında olduğu köylülere geniş bant interneti götürebilmek adına mobil internet hizmetini artık devletimiz bu köylere taşıyor olacak. Ne demek, ne anlama geliyor bu? Bahsettiğim standardı, yani kriterleri yakalayabilen köylerde bizzat devlet gidip kendisi baz istasyonu kuracak ve Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone grubu bu baz istasyonlarını ortak kullanarak oradaki insanları 4.5G ile tanıştıracaklar ve geniş bant internet sistemine adapte olmalarını sağlayacaklar. Açıkçası operatörler fiber ya da ADSL altyapısı yatırımı yaparken büyük kitlelerin olduğu yerlere öncelik veriyorlar. Çünkü neden? Yatırım bir an önce geri dönsün diye. Hı-hı. Dolayısıyla nüfusun 500 ya da 500'ü boş var. 5000 olduğu yerlere bile, hatta çoğu büyük şehre bile henüz fiberin gitmediğini biliyoruz. Dolayısıyla geniş bant internet numaralara gelmesi epey zaman alacaktı.
Evde hala yok. Hatta biz taşındım arkadaşlar 2 hafta önce. 2 haftadır internet çekilmedi. Çünkü mahallede port yokmuş yeterince. Şimdi bu köylere falan deyince bana biraz bilmiyorum garip geldi yani, hani ilk haberi duyduğumda da. Yani hani önce şehirdeki problemleri çözsünler doğru düzgün. Ve bu fiyatlandırmalar nasıl olacak, nasıl bir sistemde sunacaklar? Bu konularda ben hala bayağı bir şey...
Ya bak şöyle söyleyeyim. Nüfusun 500'den az oldu. 3000 tane köye gidecekmiş 4.5G. Bu köylere de kurulacak baz istasyonları için 643 milyon liralık. Yani eskinin para birimiyle 500 trilyonluk bir ödenek ayrılmış açıkçası bakıldığı zaman. Ve diğer taraftan bu köyler arasında 799 tane yerleşim yerine telefon ve veya internet zaten hala hazırda hiç gitmemiş. Dolayısıyla hani bu hizmet bence olumlu sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi insanların bir an önce internete bağlanabilmesi, ki internet çok önemli. Neden derseniz arkadaşlar, fırsat eşitliği yarattığında ben çok inanıyorum. Çünkü şundan dolayı, İstanbul'da bir kütüphaneye gidip aradığın bir bilgiyi arayabilirsin. Bir şeye ulaşabilirsin ya da bir başka bir alanda. Ama şimdi Anadolu'daki bir köyümüzdeki bir genç arkadaşın o bilgiye senin kadar kolay erişmesi, fiziksel olarak erişmesi çok kolay değil. Ama işte o noktada devreye internet giriyor ve bir tane bilgisayar ve bir internet bağlantısıyla aslında dünyadaki herhangi bir bilgi erişimini sağlanmış oluyor. Dolayısıyla ben güzel bir proje olduğunu düşünüyorum.
Proje olarak güzel, dediğim gibi hani ben artık daha geniş bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tablet dağıttığı zamanda, ama işte mesela öğretmen arkadaşlarım var, hatta ev arkadaşım da öğretmen. Çocuklar bunları ne kadar verimli kullanabildi? Burası çok çok tartışıldı. Yani bu tür projeleri yaparken aslında genel bir projenin bir parçası olması gerekiyor. Sanki bana hep her şeyi parça parça yapıyormuşuz gibi geliyor. Çok planlamadan yapıyormuşuz gibi geliyor. Benim bu konudaki şikayetim zaten bu yönde. Yoksa kimse bu köylere internet gitmesinden şikayetçi değildir diye düşünüyorum. Mafya 3'ten yeni bir video yayınlandı arkadaşlar. Yeni video ile birlikte oyunun çıkış tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Bu oyunda Lincoln Clay adlı bir karakteri yönetiyoruz. Kendisi Vietnam'dan dönen bir gazi. Vietnam'dan dönen bir gazi ama şimdi siyahi bir ana karakter. Hı hı. Yurt dışında ülkemize garip bir şekilde karakterin siyahi olmasına herkes kafayı takmış. Yani nasıl siyahi karakter olabilir Müslüm? Yani neden olmasın? Yani hani oyun Amerika'da geçiyor.
Hani belki bugün Amerika başkanı siyah yani. Hani bak evet. Yani ne olmasın?
O zamanlarda da şey olabilir. Yani siyahlar çok etkindi toplumda. Her yönden etkindi. Şimdi hani bu konuda eleştirilmesi oyunun bana çok garip geldi. Hani sonuçta eski bir askeri yönetiyoruz ve İtalyan mafyasına karşı bir mücadele veriyor. Hep İtalyanları yönetmek zorunda değiliz yani mafya olacak diye. Hani bence bu konudaki eleştiriler tamamen yanlış.
Abi renk,
ana karaktere bir şans verin yani.
Renk, dil, din, ırk ayrımının yapıldığı yerden kaç.
Aynen.
Tamam, dünyadaki en cahil tartışmanın sürdüğü ortamda oralar. Direkt kaç.
Evet, oyun dünyasında bile olması çok çok...
Yok abi hiçbir şekilde makul değil. Yani geçtiğimiz kesinlikle. Günlerde biliyorsun bu Facebook'taki bir takım... Oyunlarla ilgili olarak çocuklarımızı bekleyen tehlikeler tarzında haberlere konu olan bir takım gelişmeleri yaşadık. İşte oyun ortamlarında bu takım ya oyun ortamında bile olsa, sanal ortamda bile olsa aman o siyah gelmesin, aman o beyaz gelmesin, aman işte Hristiyan gitsin, aman diğeri gelmesin tartışmalar çok büyük cahilce tartışmalar artık.
Aynen.
Amerika denizde yüzen platform üzerine uzay aracını nasıl indirebilirim diye tartışırken gerek bizim gerekse dünyanın başka ülkelerinde bu tartışmaların sürüyor olması abi çok ciddi vakit kaybı.
Rezillik gerçekten ve bence asıl oyun hakkında konuşulması gereken şey oyunun yönetmeni daha önce hep Star Wars oyunlarında çalışmış. Yani bu tarz bir oyun yapmamış. Hayden Blackman diye birisi. Yani bu konu tartışılmalı ama bu konu üzerinde oyuncular çok fazla durmamış. Bence eğer oyunla ilgili araştırma yapıyorsanız bu konu üzerinde durabilirsiniz. Son haberim ise Doom ve Quake'in yapımcıları John Romero ve Adrian Carmack yeni bir oyuna geri dönüyor arkadaşlar. Bu oyunun Hoaxer olabileceği söyleniyor adının. Fakat ne tür bir oyun tam olarak bilmiyoruz. Bir video yayınlandı. Videoda Adrian Carmack klavye mouse uzatıyor John Romero'ya. Bu kişiler zaten ID Software'in kurucuları. Yani dört kurucusundan ikisi. Diğeri Tom Hall ve John Carmack'tı. Bu arada Adrian Carmack ve John Carmack'ın herhangi bir akrabalık bağı yok. Sadece soyadları...
Bu kadar aynı. Tesadüf olabilir ancak.
Aynen yani aynı şirkette buluşmaları. 25 Nisan'da da bu oyunun duyurusu yapılacak. Heyecanla bekliyoruz. Umarım yine... inanılmaz bir FPS oyunu.
Acaba E3 fuarında bir demosu olur mu? Deneme şansı olur mu?
25 Nisan duyurusu yapılacaksa olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben yani. Çünkü Haziran ayında en geç Gamescom'da, Ağustos ayındaki Gamescom fuarında böyle bir demo, en azından bir oynanış videosu falan en kötü ihtimalle.
Tek soru E3'te ne bekliyorsun? Yani en çok görmek istediğin oyun hangisi E3'te?
Açıkçası E3'te ben Nintendo'yu bekliyorum. Nintendo'nun oyunlarını bekliyorum.
Açıkçası Donanım Haber BSC olarak biz arkadaşlar E3'ü de yerine takip edeceğiz bu sene. Heyecanlı geçecek gibi çünkü artık yeni donanımlara sahip konsollarda bu kadar tartışılırken muhtemelen. Geçen seneki biraz sönük geçmişti. Hı-hı. E3 bence. Bu seneki daha heyecanlı olur gibime geliyor.
Evet, yeni konsolların gelmesiyle birlikte bayağı bir heyecanlı olacak bence.
Evet arkadaşlar, bu yorumlarla birlikte ikisi birin bu hafta sonuna geldik. Başında söylemiştik ama başını kaçıranlar ya da videoları böyle atlı atlı izleyenler açısından tekrarlamakta fayda var. Mesut Azer'ın davetlisi olarak Amerika'da olduğu için bu hafta onun yerine ben vardım. Haftaya yine Mesut Alkan'ın ikisi birde ekranlarınızda olacaklar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.